Ayrım 15. Sayfa 168. Fayeton ve Güneş Arabası. Gemi azıya almak. Fayeton'u konu alan bu hüzünlü Yunan efsanesinde dünyada kendine bir yer edinmeye çabalayan bir gencin özlemleri ve karşılaştığı güçlükler dile getirildiği gibi ölçüyü kaçırmak ve gemi azıya almanın sakıncalarına karşı etkileyici bir uyarı özelliğini de taşıyor. Belki de daha önemlisi, kişinin mesleğini keşfetme sürecinde hayranlık duyduğu anne ya da babasına öykünmesinin ve onun bir kopyası olmaya çalışmasının hiç de akılcı bir davranış olmadığına dikkat çekiyor. Güneş tanrısı Apollo'nun parlak sütunlar üzerine oturtulmuş sarayı gökyüzünde ışıl ışıl parlıyor, göz kamaştırıyordu. Apollo'nun ölümlü bir kadından olan oğlu Faeton, günün birinde bu soluk kesici güzellikteki saraya geldi. Tanrı babasının alabildiğine geniş bir tahtta oturduğunu, mahiyetindeki günlerin, ayların, yılların, yüzyılların ve mevsimlerin de çevresine doluştuklarını, sanat ve ilham perileri müzlerin de tatlı nameler söyleyerek ortalıkta raks edercesine dolandıklarını gördü. Apollo, çevresindeki bu görkemli hayran hayran izlemekte olan bu güzel delikanlıyı görünce irkildi. ''Hangi rüzgar attı seni buralara evlat?'' diye sordu. Faeton, ''Yeryüzünde insanlar benimle dalga geçip annem Kilemene'ye iftira ediyorlar. Benim tanrı soyundan olduğumu iddia ettiğimi, oysa gerçekte adı sanı bilinmeyen sıradan bir adamın oğlu olduğumu söylüyorlar. Senden babamın gerçekten de güneş tanrısı Apollo olduğunu dünyaya kanıtlayabileceğim bir işaret vermeni rica etmek için buradayım diye yanıtladı. Bunun üzerine Apollo ayağa kalktı ve oğluna sımsıkı sarılarak baban olduğuna dünyadaki herkesi inandırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Ancak bu sözüm sana yetmezse de her dileğini yerine getireceğime Styx ırmağı üzerine yemin ederim dedi. Faeton babasının bu sözü üzerine hemen, o halde en büyük düşümü gerçekleştir ve kanatlı güneş arabanı bir günlüğüne sürmeme izin ver diye atıldı. O anda Tanrı'nın ışıldayan yüzünü bir hüzün ve kasvet kapladı. Acıklı bir sesle, aklımı çelip düşüncesizce sözler söylememe neden oldun. Keşke sözümü geri alabilsem. Çünkü benden gücünü aşan bir dilekte bulundun. Sen hem toy hem de ölümlüsün. Ancak bu isteğin yalnızca tanrılara özgü olan, üstelik tüm tanrılar içinde geçerli olmayan bir istek. Zira senin bu kadar can attığın şeyi yapmaya, bir tek benim yapmama izin var. Arabam sarp yollardan geçmek zorunda. O dik yokuşları aşmak, en zinde oldukları şafak vaktinde bile atlar için hayli zorlayıcı bir süreçtir. Yolun yarısı gökyüzünün doruğundadır. Onca yükseklikte arabamda durmaya çalışırken benim bile korkudan ayaklarım birbirine dolanır. Tepeden uçsuz bucaksız yeryüzünü seyre daldığımda başım döner. İniş yolu da öylesine diktir ki dizginleri koy vermeye hiç gelmez. Tut ki sana uydum ve arabamı verdim. Nasıl hakim olacaksın? Şimdi sözümü yerine getirmem konusunda beni sık boğaz etmekten vazgeç ve henüz vakit varken başka bir dilekte bulun. Benden yeryüzünün ve gökyüzünün sunduğu herhangi bir şeyi iste. Yeter ki bu tehlikeli dileğinden vazgeç dedi. Gel gelelim bu sözlere hiç aldırmayan Faeton yalvarıp yakarıp durdu. Apollo'nun kutsal yemini de bir kez ağzından çıkmıştı. Sonunda oğlunu elinden tutup güneş arabasına götürdü. Araba tekerleğinin direği, dingili ve ispitleri altından parmağı gümüştendi. Ve boyunduruğu değerli taşlarla bezenmişti. Faeton hayran hayran bakınırken güneş de doğuda uyanışa geçmişti. Apollo saatlere atları koşmalarını buyurdu ve alevlerin sıcaklığına dayanabilmesi için oğlunun yüzüne sihirli bir merhem sürdü. Oğlum, üven direği bırak, dizginlere sarıl. Çünkü atlar kendiliklerinden koşacaklardır. Senin görevin onları yavaşlatmak olmalı. Kuzey ve güney kutuplarından uzak dur. Çok ağır sürersen yeryüzü alev alır. Çok hızlı gidersen gökyüzünü yakarsın dedi. Delikanlı babasının öğütlerini duymadı bile. O arabaya biner binmez şimşek gibi yerlerinden fırlayan atlar sabahın sisini yararak koşmaya başladılar. Ancak çok geçmeden sırtlarındaki yükün her zamankinden daha hafif olduğunu fark edip iyice azdılar. Onlar birbirlerini itelerken araba da havada sürüklenip dönmeye ve yoldan çıkıp amaçsızca dolanmaya başladı. Fayeton'un korkudan ödü kopmuştu. Nerede olduğunu, dizginleri ne yöne çekmesi gerektiğini ve hayvanları nasıl durduracağını bilmiyordu. Aşağıya bakınca da korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Atlara seslenmeye yeltendi ama adlarını da bilmiyordu. Dehşet içinde dizginleri elinden bırakıverdi. İşte o anda atlar havanın bilinmeyen bölgelerine sıçradılar. Alev alıp için için yanan bulutların arasından geçip sabit yıldızlara doğru koşturdular. Bu arada yeryüzü giderek serinleyip soğudu, ırmaklar buz kesti. Derken atlar inişe geçtiler. Arabanın sıcaklığından bitkiler kurudu. Ormanlardaki ağaçların yaprakları kavrulup alev aldı. Yeryüzü alevler içindeydi ve fayeton bu dayanılmaz sıcaklıktan almaya başlamıştı. Yeryüzünden havaya yükselen dumanlar ve küllerden soluk alamaz olmuştu. Katran karası dumanlar çevresini sarmış, saçları alev almıştı. Fayeton ansızın arabadan fırlayıp kayan bir yıldız gibi boşlukta dönmeye başladı. Sonunda kendisini okyanusun kollarına attı. Böylesi bir yıkımdan korkan ve sonradan korktuğu görüntülere tanık olan babası Apollo, ışık saçan başını kolların arasına gömdü ve acılar içinde derin düşüncelere daldı. Bugünün dünyaya ışık getirmediği, yalnızca büyük yangının her yeri ışığa boğduğu söylenir. Yorum: eli avuca sığmaz, cıva gibi hareketli ve deli dolu birçok genç gibi fayetonda önemli biri olmaya can atar. Başkalarının kendisiyle alay edip dalga geçmeleri onu incitir. Çevresindeki insanlar onun ışıltılı güneş tanrısının değil, adı sanı olmayan birinin oğlu olduğunu öne sürerler. Anne ya da babalarından gururla söz edip böbürlenen, kendileri hiçbir çaba göstermeden ebeveynlerinin toplumdaki başarı ve konumlarından faydalanmaya çalışan gençlere hepimiz sıklıkla tanık olmaz mıyız? Evliliklerinde pek başarılı olamayan çiftlerin çocuklarının da anne ve babaların başarısızlıklarından utanç duyup çevresindekilerin hayranlığını kazanmak için kökleri konusunda atıp tuttukları da bir o kadar sık rastlanan bir olgu değil midir? Fayeton ne kötü niyetli ne de aptal biridir. Sadece kendi çaba ve yetenekleriyle başarıya ve üne kavuşabileceğini düşünemeyecek kadar toy ve deneyimsizdir. Bu dünyada kendine bir yer, bir meslek edinmek istemektedir. Ancak öylesine sabırsızdır ki sahip olduğu yetenekleri ve kendi sınırlarını kavramadan sonuç almaya çalışır. Bu öyküde sevecen ve ilgili bir baba olarak karşımıza çıkan Apollo, oğlunun düzlüğe çıkmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapar. Bu yüzden biraz da daha önceki ilgisizliğini telafi etmek için olsa gerek, boş bulunup delikanlının her istediğini yerine getireceğine söz verir. Bu durum henüz ehliyet almamış oğluna Porsche'sini emanet etmenin ya da onu yetenek ve becerileri konusunda daha kendisini kanıtlamadan aile şirketine ortak etmenin mitolojideki karşılığıdır. Çoğu baba zamanın büyük bir bölümünü ailesinden uzakta geçirdiği için suçluluk duyar ve çocuklarının bundan zarar gördüğünü düşünür. Bu nedenle evlatlarının kapasitelerini hesaba katmadan onları pahalı hediyelere boğmak suretiyle gönüllerini hoş tutmaya ve aralarındaki ilişkiyi düzeltmeye çalışır. Fayeton güneş arabasını kendisinden isteyince öngörü ve kehanet tanrısı olan babası bunun doğuracağı trajik sonuçları önceden kestirmesi de işten değildir. Nitekim fayetona henüz bu işi becerebilecek güçte olmadığını, üstüne üstlük bu işin sıradan bir ölümlünün üstesinden gelemeyeceği türde bir iş olduğunu söyleyerek onu uyarmaya çalışır. Ne var ki verdiği kutsal sözden geri dönemez. Biraz oğluna duyduğu sevgiden, biraz da suçluluk duygusundan ötürü yaptığı yanlışın bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Yunan mitolojisindeki kahramanların büyük bölümü gibi Fayeton'un da sorunu kibirden kaynaklanır. Tanrı gibi güçlü olmak ister ve ahlaki sınırlarını kabullenmeye yanaşmaz. Bizler de bazen sadece bildiğimiz konulara odaklanıp onlara kafa yormak yerine sınırlarımızı göz önüne almadan bilmediğimiz işlere el atarak şan, şöhret, güç ve servet edinmek için gerçekçi olmayan çabalara girişebiliriz. Meslek edinme süreci ister gençlikte ister daha doyurucu bir hedefe yönelmeyi yeğleyebileceğimiz orta yaş döneminde yaşansın, insanı birçok açıdan sınayan bir süreçtir. Bu sınavların en önemlisi yeteneklerimizin ne olduğunu bilmek ve alçak gönüllülükle başarılı olmayacağımız alanları kabullenmekten geçer. Kimi insanlar bazen özgüven eksikliğinden ya da kendi denetimleri dışında gelişen kısıtlayıcı koşullardan ötürü hedeflerini yeterince yüksek tutamaz ve gerçek yeteneklerini sergileyemezler. Kimileri de tembel oldukları için çıtayı bilerek hep düşük tutar. Fayton gibiler ise belli bir hedefe ulaşabilmek için o alanda gerekli donanım ve yeteneğe sahip olup olmadıklarını aldırış etmeden başkalarına özenip onları taklit ederler. Sırf ön plana çıkmak ve özel olmak için giriştikleri bu çaba yüzünden sonunda korkunç acılar çekmek ve aşağılanmak zorunda kalabilirler. Ünlülerin gözler önünde ışıltılı bir yaşam sürmesi pek çok insanın kendi hayatını anlamsız ya da sıradan bulmasına neden olur ve o hayatlara özenen insanlar arkalarında kendilerini hatırlatacak hiçbir şey bırakmadan ölüp gitmek fikri karşısında dehşete düşerler. Bu dünyada özel bir yere sahip olma dürtüsünün ardında aslında yaşamın kısa olduğu ve önümüze çıkan fırsatı belki de bir daha ele geçiremeyeceğimiz kaygısı yatsa da bizler genelde bunun ardında olmayız. Fayeton'un imkansız düşü giderek yoğunlaşan anlamsızlık duygusunu bunalttığı günümüz insanı içinde hiç anlaşılmaz değil. Ancak anlamsızlık duygusu hepimizi tehdit etse de gerekli eğitim, beceri ve yeteneğe sahip olmadan aşırı bir özgüvenle imkansızı istemenin son derece tehlikeli olabileceğini bilmek zorundayız. Fayeton'un yıkımı ister büyük düşlere kapılmanın yarattığı maddi bir çöküş, isterse yeteneklerinin ötesinde bir hedefe göz dikmenin yarattığı mesleki bir aşağılanma biçiminde algılansın, bu mitolojik öyküde güneş arabası ulaşılması imkansız bir düş olarak belirmektedir. Sürekli bir savaşım içinde olduğumuz dünya arenasında haklı olarak tek beklentimiz insanca yaşamayı hedeflemektir. Açgözlülük ve hırs. Açgözlülük ister bedensel haz ister mal mülk anlamında olsun insan doğasının temel özelliklerinden biridir. En önde ve en iyi olma arzusu içinde aynı durum söz konusudur. Bu tür duyguların ideolojik ilkeler ya da ahlaki kurallarla üstesinden gelinebileceğine inanmak safça bir tavır olmakla birlikte insanın açgözlülüğüne gem vurup başkalarına zarar vermekten kaçınabileceği de bir gerçek. Hırs duygusunu töre bilimle dizginlemek suretiyle doğuştan sahip olduğumuz yeteneklerden olabildiğince yararlanabileceğimiz gibi çevremize de yarar sağlayabiliriz. Ancak bu süreç ne yazık ki göründüğü kadar kolay bir süreç değildir. Ve mitoloji gözünü hırs bürümüş ya da açgözlülüğünü dizginleyemeyen insanların çevrelerine ve kendilerine nasıl zarar verdiklerini anlatan örneklerle doludur. Aşağıdaki öyküler açgözlülük ve hırsın farklı yüzlerini irdelemenin yanı sıra insanoğluna özgü en temel ve en güçlü bu iki duygunun hem yapıcı hem de yıkıcı yönlerini gözler önüne seriyor. Arakne. Yetenek alçak gönüllülüğü gerektirir. Yetenek hem imrenilecek hem de belli sorumluluk ve engelleri de beraberinde getirdiğinden çekinceli olabilecek bir güçtür. Sahip olduğumuz yeteneklerin hakkını vermek için onlardan olabildiğince yararlanmamız gerekir. Ancak bunu yaparken sıradan bir insan olmayı sürdürmek zorundayız ki bu da bir miktar alçak gönüllülüğü gerektirir. Arakne'yi ve aşırı onurunu konu alan bu Yunan öyküsü, alçak gönüllülük olmadan yeteneğin insanı her zaman başarıya götürmediğini, hatta başkalarının düşmanlık ve intikam duygularını körükleyebileceğini alabildiğine canlı bir biçimde gözler önüne seriyor. Arakne, örgü ve dokumacılıkta eşine ender rastlanan bir yeteneğe sahipti. Tanrı vergisi bu yeteneği öylesine gelişmişti ki, onun o hünerli parmakları ve iğnesiyle yarattığı harika dokumaları görebilmek için yalnızca sıradan halk değil, ormanla ırmaklardaki nimfeler de kapısına akın ediyorlar ve gördükleri karşısında soluksuz kalıyorlardı. Arakne öylesine bir ün salmıştı ki sonunda bu tür sanatların tanrıçası olan ve hatta kimilerine göre Arakne'nin bu yeteneğini borçlu olduğu Athena'nın da kulağına geldi. İnsanlara dokumayı öğreten Athena olduğu için bu konuda becerikli olan insanların yeteneklerini ona borçlu olduğuna inanılırdı. Ne var ki bu hususta en ufak bir dokundurma bile Arakne'nin onuruna dokunuyor, Athena'yı hor görerek "Athena'ymış, ne Athena'sı, ben yeteneğimi yalnızca kendime borçluyum. yeryüzünde ya da gökyüzünde hiç kimse bu konuda elime su dökemez. Athena o kadar istiyorsa bir denemeye kalkışsın da boyunun ölçüsünü alsın diyerek ona kafa tutuyordu. Arakne bu şekilde atıp tutarken arkadaşlarının korkudan elleri ayakları titriyordu. Her zamanki gibi insanların Arakne'nin marifetlerini görmek için toplandıkları bir gün yaşlı bir kadın kalabalığın arasından sıyrılarak söylediklerini kulağın duysun canım. Yıllar ve yaşananlar insana çok şey öğretir. Dediklerime kulak ver ve Tanrıçanın gücünü kabul et. Çünkü o kendisine saygılı olanlardan yardımını esirgemez. İnsan elinden çıkan hiçbir şey kusursuz değildir dedi. Arakne burnundan soluyarak seni moruk budala. Senin aklına ihtiyacım olsaydı danışırdım. Athena benimle boy ölçüşmek istiyorsa çıksın karşıma diye karşılık verdi. Tam o sırada ortalığı çınlatan bir ses, buradayım işte diye haykırdı. Ve yaşlı kadının olduğu yerde tüm görkemiyle tanrıça Athena beliriverdi. Hadi bakalım göster kendini. Arakne bir an bocaladıktan sonra kendine geldi. Ve o yine o tepeden bakan edasıyla Athena'nın çağrısını kabul etti. İki dokuma tezgahı kurulduktan sonra rakipler işe koyuldular. Desen olarak Akropolis'in tanrılarını seçen Athena, olağanca heybetiyle Zeus'u, üç çatallı zıpkınıyla Poseidon'u ve insanoğluna verilen en güzel armağan olan zeytin ağacının kaynağı olarak da kendisini dokuduğu kumaşa yansıttı. Ortadaki bu görüntünün yanına karmaşa içindeki ölümlülerle dağlara dönüşen asi canavarların görüntülerini ekledi ve aralarına küstah rakibine bir göndermede bulunarak cıvıldaşan kuşlara dönüşen geveze kız görüntüleri serpiştirdi. Çevresini de zeytin yapraklarıyla bir güzel bezedi. Arakne ise dokumasında tanrılarla dalga geçmeyi seçti ve kumaşına Zeus'un ölümlü kadınları ahlaksızca baştan çıkarmaya çalışması, Apollo'nun yeryüzünde çobanlık yapması, Dionysos'un kör kütük sarhoş vaziyette oynaşması gibi tanrıların utanç verici kimi öykülerini yansıttı. Kumaşın kenarlarını da sarmaşık ve çiçeklerle süsledi. Bu edepsizce görüntüler öylesine ustalıklı ve güzel işlenmişti ki hayvan ve bitkileri görenler bunları canlı sanıp ona dokunmaktan kendilerini alamıyorlardı. Arakne'nin yeteneğine diyecek yoktu. Rakibinin işini görünce nutku tutulan Athena kıskançlık ve kızgınlıktan küplere binmişti. Parmağıyla Arakne'ye işaret ederek sonsuza dek örüp dur. Ancak yaptıkların ne kadar incelikli ve güzel olursa olsun insanlarda yalnızca tiksinti ve dehşet duygusu yaratacağını, duvar halılarındaki işlemelerin ne kadar çapraşık ve göz kamaştırıcı olursa olsun silinip yok olacağını da sakın unutma dedi. Arakne ansızın bacaklarının ve bedeninin büzüldüğünü ve insana özgü tüm özelliklerini giderek yitirdiğini fark ederek dehşete kapıldı. Aradan bir dakika geçmeden yaşamının sonuna dek hiç zevk almadan sürekli örgü örmeye mahkum edilen bir örümceğe dönüştü. Yorum. Efsanelerin birçoğunda olduğu gibi bu öykünün de anlamı açıkça ortaya konuyor ve haddini bilmemenin insanı felaketlere sürükleyebileceği, hiçbir insanın felaketten korunacak kadar kurnaz, zeki, yetenekli ya da becerikli olmadığı anlatılıyor. Atalarımız da kibrin sonu hüsrandır derler ve Arakne'nin öyküsü de bunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Yetenekli insanların çoğu gibi Arakne de yeteneği sayesinde giderek çok özel bir konuma ulaşacağını ve böylelikle hiçbir güçten etkilenmeyeceğini sanır. Arakne gerçekten de çok özel bir yeteneğe sahiptir ve nitekim yapılan yarışmada Athena'yı bile alt etmeyi başarır. Ne var ki bu yeteneği konusunda böbürlenmesinin, afra tafra yapmasının bedelini yaşamıyla öder ve Athena'yı kıskançlıktan çatlatan yetenekle dalga geçercesine sonsuza dek örümcek ağı örmeye mahkum edilir. Arakne'nin sonradan yaşamı pahasına fark ettiği gibi kıskançlık bizzat tanrılara da özgü bir duygudur ve onları göz göre göre kıskandırmak hiç de akıllıca bir davranış değildir. Gündelik yaşamımızda da ressam, müzisyen, şarkıcı, oyuncu ya da herhangi bir yetenek ve farklılık gerektiren alanlarda çalışan, burnu Kaf Dağı'nda olan, kimsenin eline su dökemeyeceğini ve hiçbir koşulda sırtının yere gelmeyeceğini sanan sanatçılarla ilgili çeşit çeşit hikayeler duyarız. Bunların en yaygın olanı, birlikte çalışmanın olanaksız olduğu star kaprisi hikayeleridir. yetenekli bir oyuncunun veya olağanüstü güzellikteki bir mankenin yönetmeni ya da fotoğrafçıları kaprisleriyle bezdirdiği sıklıkla kulağımıza çalınır ve birlikte çalıştıkları insanların onlardan yaka siktiğini hep duyarız. Bu kişiler ne kadar yetenekli ya da güzel olurlarsa olsunlar, itici yönleri bir noktada tüm bu niteliklerinden çok daha ağır basar. Polikrates'in yüzüğü, tanrıların huzurunda küstahlık. Yunanlılar kendini beğenmişlik ve haddini bilmezlikle ilgili nitelikleri betimlemek için hubris sözcüğünü kullanırlar. Onlar için bu sözcük kaçınılmaz olarak tanrıların lanetini de içermekteydi. Ne var ki cezası her zaman kişinin farkında olmaksızın kendisi tarafından verilen bir durumdu bu. Polikrates'in öyküsü, hubris'in insana özgü açgözlülükle birleştiğinde nasıl kaçınılmaz olarak bir düşüşe neden olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Samos, Sisam hükümdarı Polikrates, herkesin gözünde dünyanın en şanslı insanıydı. İki erkek kardeşinin elinden zorla aldığı zengin bir adanın yönetimi ondaydı. Kardeşlerinden birini öldürüp ötekini ülke dışına süren Polikrates, bir çırpıda adanın tek hakimi olmuştu. Hemen her gün donanmasının zafer kazandığı ya da ganimetler ve kölelerle dolup taşan bir geminin limanına yanaştığı haberi kulağına geliyordu. Polikrates öylesine varlıklı ve güçlüydü ki dileği tüm İonya'yı egemen olmaktı. Polikrates zaferden zafere koştuğu günlerde ünlü Mısır kralı Amasis ile güç birliğine gitme önerisinde bulundu. Önce bu öneriye sıcak bakan Amasis, bir süre sonra kuşkuya kapılarak Polikrates'e bir ileti gönderdi. Şansı hep yaver giden birinin yığınla da korkusu olur. Hiç kimsenin düşman edinmeden senin ulaştığın konuma kavuşması düşünemeyeceği gibi, başarının fazlası da tanrıları bile kıskançlıktan kudurtabilir. Ölümlüler iyi ile kötüden sırasıyla nasiplerini alırlar. Bu kadar ünlü olup da dertsiz, kaygısız, mutlu sona erişen birini ne gördüm ne de işittim. Dediğime kulak ver, en değerli hazineni bulup onu tanrılara bağışla ki sana ters bir davranışta bulunmasınlar. Polikrates bu iletiyi alınca üzerinde uzun uzun düşündü ve sonunda kral Amasis'in öğüdünü yerine getirmeye karar verdi. Gözünün içi gibi baktığı paha biçilmez değerdeki zümrüt mühür yüzüğünü yanına alıp en donanımlı gemisiyle denize açıldı. Tanrıların kendisine iyilikte bulunacağı umuduyla dal kavukları ve nöbetçilerinin gözleri önünde yüzüğü denizin derin sularına fırlattı. Ancak Polikrates daha evine dönmeden değerli yüzüğünden olmanın pişmanlığını duymaya başladı ve böylesine düşüncesizce davrandığı için günlerce kendi kendine serzenişte bulundu. Bir hafta sonra yoksul bir balıkçı Samos hükümdarının hoşuna gideceğini düşünerek kocaman bir balıkla saraya çıka geldi. Hizmetkarlar balığı pişirmeye yeltenip de karnını yardıklarında Polikrates'in denize fırlatmış olduğu zümrüt yüzükle karşılaştılar ve onu güle oynaya efendilerine verdiler. Polikrates sevinçten havalara uçtu ve bunun tanrıların kendisine bağışladığı sonsuz şansın bir göstergesi olduğuna inandı. Hemen oturup Kral Amasis'e bir yazı döşendi ve onun öğütlerine kulak verdiğini, tanrıların da kendilerine sunulan armağanı ona geri gönderdiklerini dile getirdi. Gel gelelim Amasis, güçleri birleştirme önerisini kabul etmediğini, çünkü karşısında kendi kuyusunu kazan ve başına bela açmaya hazır biri olduğunu bildirdi. Ama bu uyarı Tira'nın bir kulağından girip öteki kulağından çıktı. Tam tersine güç ve servet peşinde koşmayı ve kendisini başarının coşkusuna kaptırmayı sürdüren Polikrates yenilmez olduğunu düşünüyordu. Bir süre sonra Pers kralı Oroates ona ittifak önerisinde bulundu ve yardımı karşılığında kendisine büyük bir servet bağışlamayı vaat etti. Açgözlü Polikrates önüne çıkan bu fırsatı geri çeviremedi ve hizmetkarlarından birini Oroates'e gönderip kendisine önerilen hazineyi görmesini istedi. Hizmetkara gerçekte içleri taşla dolu 8 sandık gösterildi. Ancak her bir sandığın içindeki taşlar altın ve mücevherlerle örtülmüştü. Hizmetkar geri döndüğünde gördüklerini Polikrates'e ballandıra ballandıra anlattı. Bunun üzerine zalim hükümdar hemen kolları sıvamaya karar verdi. Ne var ki kahinler ve kehanetler onun bu yolculuğa çıkmasına karşıydılar. Polikrates'in kızı da düşünde babasının göklere uçurulduğunu, Zeus tarafından aklanıp paklanıp güneşin kendisini mesettiğini görmüştü. Ama Polikrates bu düşü onur verici coşkulu bir olayın habercisi sayarak Pers krallığının yolunu tuttu. Ancak kral Oroates onu eline geçirir geçirmez çarmıha gerilmesini emretti. Böylece yeryüzünde ya da gökyüzünde kendisini korkutan hiçbir şey olmadığını düşünen adam gökyüzüyle yıkanıp güneşin ışınlarıyla sıvazlanmış oldu. Yorum: yazgısını kendi elleriyle çizen Polikrates'in içine düştüğü türden olaylara günümüz yaşamında da sıklıkla tanık olabiliriz. İş adamları ve siyasal liderlerin sınırlarını aştıkları, nerede duracaklarını bilmedikleri için başlarını bin türlü belaya soktuklarına az mı rastlanır? Belirlediği hedefe ulaşıp da daha büyük emellerin peşine takılan her insan aynı sorunla karşı karşıya kalabilir. Yaşamda kibir duygusunu başarı kadar besleyip geliştiren başka hiçbir şey olamaz. Yeter ki eninde sonunda ölümlü olduğumuzu ve sınırlarımızı anımsatan belirli yasaların varlığını kabul edelim. Polikrates'in en büyük kusuru ne açgözlülüğü ne de hırsıdır. Bunların ikisi de insana özgü ve oldukça yaygın görülen özelliklerdir. Onun en büyük yanlışı tanrılara saygısızlık etmesidir. Tanrılara saygılı olmak, ille de insanların sınırlarını zorlaması gibi doğal bir eğilimi kısıtlayan, doktrini güçlü bir dine bağlı kalmak anlamına gelmez. Ne var ki, kendi dışımızdaki insanlara da saygı göstermek ve ne kadar iyi niyetli olursak olalım, farkında olmadan kanımıza giren, başkalarına hükmetme dürtüsüyle dürüstçe yüzleşmek zorundayız. Mısır Kralı Amasis, Polikrates'e en değerli hazinesini tanrılara bağışlamasını önerirken, insan ruhuyla ilgili çok derin bir gerçeğe parmak basar. Kendimize, sahip olduğumuz maddi varlıkları göz önüne alarak değer biçersek, gerçek kimliğimizi ve değerimizi ortaya koyduğumuzu düşünsek de, aslında ancak bu maddi değerlerden vazgeçtiğimizde ruhumuzu özgür kılabiliriz. Gerçek kimliğimizin farkına günün birinde şansımız tersine dönüp güçlüklerle karşılaştığımızda varabiliriz. 1929 yılında yaşanan büyük iktisadi buhranda servetini yitirince yaşamın da bir anlamı kalmadığını düşünen çok sayıda insan canına kıydı. Bu durum insanların kendilerini tümden para pulla özdeşleştirdiklerinin ve gerçekte sahip oldukları değerlerin ardında bile olmadıklarının tipik bir yansımasıydı. Polikrates, tanrılara saygısından değil, sırf onların lanetine uğramaktan korktuğu için en değerli hazinesinden vazgeçmeyi göze alır. Ona göre en değerli hazinesi bir yüzüktür. Ne var ki, daha önce Siegfried'in öyküsünden de bildiğimiz gibi bir simge olan bu yüzüğü gönül rahatlığıyla vermesi gerekir. Aksi takdirde bu davranışının hiçbir anlamı olmaz. Ancak Polikrates yüzüğünü denize fırlatır fırlatmaz pişman olur. Özverinin gerçek anlamda özveri olabilmesi için kişinin bir şeylerden isteyerek seve seve vazgeçmesi gerekir. Öyle ki tanrıların sunuyu geri çevirmeleri ve bir balığın bedenine yerleştirip kendisine göndermeleri hiç de şaşırtıcı değildir. Psikolojik bağlamda ele aldığımızda tanrılar bilinçaltında yatan ve kişiliğin gelişmesine destek veren daha derin duygu ve dürtüleri yansıtırlar. İçimizdeki beni tanımazsak gerçekten de farkında olmadan kendi çöküşümüzü hazırlayabiliriz. Polikrates'in sergilediği kibir, kendisinin tanrısal güçlere sahip olduğu yönünde körü körüne bir inançtan ibarettir. Ruhsal açıdan böylesine bir böbürlenme, gündelik yaşama yansıyan en ufak ölçekli şekliyle bile başkalarının gönderdiği sinyallere karşı duyarlılığımızı olumsuz yönde etkileyebileceği gibi durumları doğru biçimde değerlendirme yetimizi de köreltebilir. Her istediğimizi yapabileceğimize ve herkesi çiğneyip geçme hakkına sahip olduğumuza inandığımızda başkalarının öfkeye kapıldıklarını ve hedefimize ulaşmamızı engellemek için sıraya girdiklerini de fark edemeyiz. Herkesin şimşeklerini üzerimize çeker bir yığın düşman ediniriz. Çevremizdekileri kendimizden yeterince soğuttuğumuzda da bu kişiler uçurumun eşiğine geldiğimizde bize yardım etmekten kaçınır ve hatta kuyumuzu kazmaya başlarlar. Bu aşamada yaşadıklarımızdan hubris konusunda yine de dersimizi alamamışsak önümüze gelene sövüp sayar ve bize kötü davranıldığından yakınıp dururuz. Ama kimseden de yüz bulamayız. Atalarımızın dediği gibi, güç insanı yozlaştırır. Sınır tanımayan güç ise tümden yozlaştırır. Yaşama iyi niyet ve alçak gönüllülükle atılsak bile gücün tadını alır almaz başkalarına kulak asmamaya ve bu yüzden de ciddi yanlışlar yapmaya başlayabiliriz. Polikrates'in öyküsü bu dünyada başarı peşinde koşan ancak ulaşılan başarının elde tutulabilmesi için gerekli dürüstlük ve alçak gönüllülükten yoksun olan herkese seslenen açık seçik ve belirgin bir ileti niteliğini taşıyor.